Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhaba. Esen Üniversitesi Siyaset Bilimleri Fakültesinden, bölümünden Profesör Doktor Burak Çopur'la birlikteyiz. Burak Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi akşamlar Ali Bey.
Sizi davet etmemizin başlıca nedeni, zannediyorum sizin aktardığınıza göre, telefonda görüşmüştük. Ailenize, Türkiye'deki ailenize Almanya'dan bir telefon gidiyor ve bir kişi, ismi bilinmiyor, kendisini bir MIT elemanı olarak, hatta MIT'in Kuzey Renvesfalya eyaletinden bir sorumlu olarak tanıtıyor ve ailenize sizin hakkınızda uyarılarda bulunuyor. Aslında ben bunu üstü kapalı tehdit olarak algıladım ama siz uyarı demeyi tercih ettiniz. Tam olarak ne zaman gerçekleşti bu ve ailenize nasıl ulaşılmış? Yani telefon, hangi telefon üzerinden? Normal sabit hat mı yoksa cep telefonu üzerinden mi böyle bir ulaşma oldu?
Evet, pazartesi Türkiye saati yanılmıyorsam 10.30 akşam geç vaktinde ailemden bir telefon geldi bana. Ben de tabii ki hayırdır inşallah dedim, yani bu saatin başında nedir? Akşam annem şok içindeydi. MIT'ten babamı bir kişi aradığını söyledi cep telefonundan. Yani ben bile babamın cep telefonu nedir diye sorsanız
hafızanıza bilemem.
Benim ilk düşüncem ya bu bir kötü bir şakadır ya da bir yanıltma olduğu yönündeydi. Annem yok oğlum bu böyle değil. Gerçekten ciddi bürokrat dili konuşan ve kendisini Kuzey Renvesfalya bölge sorumlusu olarak tanıtan bir kişiydi diye açıklayınca ben şaşırdım açıkçası. Çünkü çok spesifik sorular sormuş.
Siz benim, Kuzey Renvesfalya'da, o bölgede
evet,
yaşıyorsunuz.
Evet, ben burada yaşıyorum. Burada yaşıyorum. Çok benim hakkımda çok spesifik sorular sormuş. İşte Facebook hesabımla ilgili, Twitter hesabımla ilgili ve benim bir dosyam olduğunu açıklamış babama. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında eleştirilerimi ve Kürtlere ve HDP'ye HDP'yi savunmamı bırakmamı veya vazgeçmemi istemiş veya uyarmış. İşte o zaman anladım ki bu yanıltma bir kötü şaka falan değil. Gerçek bir olay. Tabii ki Almanya'dan mı gitti, Türkiye'den mi gitti bu telefon bilmiyoruz.
Bir numara gözükmüyor herhalde değil mi? Gelen telefonlar.
Yani istihbarat
normal
olduğu için normal normal istihbarat olduğu için gözükmez muhtemelen.
Peki sizi daha önce tehdit ya da size yönelik tehditler var mıydı ya da atıyorum sosyal medyadan olsun, doğrudan Almanya içinde telefonla olsun, size bu yönde bir tehdit var mıydı daha önceden?
Tabii ki her zaman olmuştu tehditler. Yani rejimi eleştirdiğiniz zaman, Cumhurbaşkanı'nı eleştirdiğiniz zaman, bazı tarihten gelen sorunları dile getirdiğiniz zaman, Türkiye tarihinin sorunlarını, bu her zaman milliyetçi çevrelerin, gerici çevrelerin hedefinde olursunuz ve geçen sene böyle bir kampanya düzenledi.
Neydi o?
O milliyetçi Erdoğancı çevreler. ARD belgeselinde, ARD Alman Kamu Devleti, evet, televizyonunda bir belgesel çıktı Dersim konusunda. Dersim katliamı. Bir belgesel hazırlamış ARD. Burada Türkiye'nin o zaman Almanya'dan gaz alıp bu gazı Dersimlere karşı kullandıklarını gösteren bir belgeseldi ve belgeleriyle gösteren bir belgeseldi ve ben bu belgeseli olumlu buldum. Türkiye tarihiyle hesaplaşması gerektiğini düşünüyorum ve bu çevreler bir kampanya başlattı. E-maillerle rektörüme, dekanlığa yazıp beni okuldan atmak istediler. Yani düşünebiliyor musunuz?
Üniversitenizden.
Üniversitemizden atmayı talep ettiler rektörlükten. Bu tabii ki çok korkunç bir olay. Yani rektöre, dekana mektuplar yazıp, e-mailleri atıp benim istifa etmemi ve işte profesörlüğümü bırakmamı talep etti bu çevreler. Tabii ki rektörlük Almanya'da yaşadığımız için, düşünce özgürlüğü olduğu için rektörlük, dekan, hatta bilim bakanı beni savundular ve dayanışma içerisinde basın açıklamaları kamuoyuyla paylaştılar ve benim arkamda olduğunu ifade ettiler. Tabii ki bu çevreler için istediklerini alamadı bu çevreler. Şimdi ikinci bir hamle geliyor herhalde. Bu sefer devlet tarafından. Yani bu kadar gizli saklı değil. Devlet artık beni susturmaya, sindirmeye çalışıyor. Tabii ki.
Siz kaç yıldır Almanya'dasınız?
Ben 77'de Ankara'da doğdum. 3 yaşımdan beri Almanya'dayım. Yani 40 senedir beri 40 senedir Almanya'dayım.
Peki şimdi söylediniz, MIT'ten olduğunu söyledi. Burada Alman makamlarına siz bu yönde bir Türkiye'ye, ailenize işte uyarı dediğiniz telefonun gittiğine dair bilgi verdiniz zannediyorum, değil mi?
Evet, yani Alman makamlarıyla istihbarat kurumlarına bu bilgiyi, bu bilgi bildirildi. Gerekli önlemler alınacaktır diye düşünüyorum. Bu Alman basını da bu konuda önümüzdeki günlerde yazacak ve bunu kamuoyuna taşıyacak. Ve burada daha büyük bir yankı uyanacak, doğacak diye düşünüyorum Almanya'da. Bu da tabii ki çok önemli, dayanışma için önemli. Bu benim üniversiteden attırma kampanyasındaki dayanışma da çok önemliydi. Sonuçta bu dayanışma Türkiye'de olmadığı için, bu kadar güçlü olmadığı için maalesef birçok akademisyen arkadaşım, birçok profesör arkadaşım işinden oldular. Biliyorsunuz, içinden atıldılar. Hatta hapis yatıyorlar veya yattılar.
Şimdi avukatınızı izlemiştim. Artı TV'ye de bir mülakat verdiniz bu konuda. Orada bazı spesifik bilgiler de verdi avukatınız. Önce ben de sizin söylediğiniz gibi böyle bir telefon gidip işte ben Kuzey Ren-Vestfalia'nın sorumlusuyum diyen bir kişi pek inandırıcı gelmeyebilir ama 2 sene önce bir rapor, Almanya'da yayınlanmış bir rapordan bahsetti ve ciddi bir kurumun hazırladığı bir rapordan avukatınız. Orada aynen bu yöntemin aslında MIT tarafından, MIT elemanları tarafından kullanıldığı ve insanları bir anlamda susturmak için bu tarz böyle aileleri üzerinden korkutma yolunu seçtiklerine dair böyle bir rapor da olduğunu bahsediyor avukatınız. Evet. Yani bu durumun aslında böyle hani yabana atılabilecek bir durum olmadı ve ciddi bir yöntem aslında. MIT'in yeni bir belki yöntemi olarak olduğunu söyledi. Şimdi ikinci olarak şeyi soracağım. Tam olarak siz neyle suçlanıyorsunuz bu işte milliyetçi çevrelerden? Sizi neyle suçluyorlar? Etiketledikleri bir şey var mı?
Şimdi bir şey eklemek istiyorum Ali Bey, müsaade ederseniz. MIT'le ilgili bu insan kaçırmaya kadar varıyor. Evet. Makedonya'da insan kaçırıldı, Türkiye'ye götürülüyor, evet, Kosova'da ve bunlar çok korkunç şeyler. İnsan kaçırma olayı. Evet. Ve bunlar yapılıyor şu anda. Yani bunu da eklemek isterim ve altını çizmek isterim. Şimdi beni hangi suçlamalarla karşı karşıyayım? Aslında bunlar Ali Bey çok bana göre çok komik, gülünç, ciddiye bile alınmayacak suçlamalar. Birinci suçlama PKK'lı oldu.
Neden? Ne yaptınız yani ki böyle bir suçlama size yöneltiyor?
Ben neden? Çünkü sonuna kadar Kürtlerin haklarını savunuyorum. Benden bir kere PKK'lı falan olmaz.
Siz nerelisiniz? Ben, Ankaralısınız.
Ben Ankaralıyım. Yani Türk kökenli bir akademisyenim. Ben anti-militaristim. Evet. Pasifist bir insanım. Savaş karşıtıyım. Almanya'da vicdanı retçiyim ve bununla gurur duyuyorum. Askere gitmedim ben Almanya'da. Benim elim silah falan tutmaz. Kalem tutuyor benim elim. Yani bir de bu suçlamayı yapanlar aynaya baksınlar lütfen. Ben PKK'yla Oslo sürecinde, İmralı sürecinde masaya oturmadım. Dolmabahçe mutabakatını ben imzalamadım. HDP ile yuvarlak masaya oturmadım ben. Evet, bunlar doğru şeyler. Biz destekledik. Akil insanları da destekledik. Çözüm sürecini de destekledik. Çünkü bu sorunlar diyalogla, müzakereyle çözülmesi gerekir. Çatışmayla değil. Bu bir kere inanacak gibi bir şey değil. Yani benim gibi bir akademisyene PKK'lı olduğum suçlaması absürt bir şey. İkincisi, evet, daha komik bir olay. Daha komik bir suçlama. Fethullahçı ve FETÖ'cü olduğum, tırnak içinde söylüyorum FETÖ'cüyü, FETÖ'cü olduğum söyleniyor. Bu daha çok komik bir olay.
Bunu neye dayanak olarak gösteriyorlar?
Ben bir kere dinsiz, ateist, solcu bir akademisyenim. Bundan nasıl gülenci olur, nasıl Fethullahçı çıkarırsınız bunu? Bunu birisi bana çıkıp açıklasın MİT'ten. Ya bu konuda da aynaya baksınlar derim. Ben miydim bu yapıyla işbirliği yapan, ne istediler de vermedik diyenler, kandırıldık, oyuna geldik, işte en çok bizim iktidar tarafından desteklendi bu gülenciler diyen ben miydim? Ben mi söylüyorum bunu? Kendileri söylüyor. Yani bırakın böyle suçlamaları, saçmalıkları. Türkiye Cumhuriyeti kendisine büyük bir devlet olduğunu söylüyor. Hiç yakışıyor mu? Ha, ben mazlumların yanındayım. Gülenci inanan, Gülen'e inanan saf bir vatandaş varsa ve bu mağduriyet yaşıyorsa, tabii ki onların da haklarını savunmak mecburiyetindeyim. Yani insan hakkını savunmam gerekiyor. Fethullahçı, Gülenci, Kürt, Alevi, Sünni olduğundan değil. Ben başörtülü kızların üniversiteye girmemesi veya yasaklandığını da karşıyım buna. O zamanlar.
Peki siz Türkiye vatandaşınız var mı şu anda?
Hayır. Ben sadece Alman vatandaşıyım. Zaten beni düşündüren de biraz bu.
Evet, şimdi, nasıl mesela sizin hakkınızda bir raporlama yapabiliyorlar?
Ondan hayır
mesela...
Şimdi ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren, Kürt haklarını savunan bir Alman kökenli profesörü düşünün. Bir evet, Alman kökenli gazeteciyi düşünün. Veyahut bir Alman kökenli avukatı düşünün. Şimdi onların da mı annesini babasını gece vaktinde arayıp yurt dışında huzursuz edeceksiniz, rahatsız edeceksiniz? Ya bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir zihniyet anlamış değilim. Yani bana sahip çıkacak bir ülke varsa o da Almanya'dır.
Siz oranın vatandaşısınız. Yani
ben buranın vatandaşıyım.
Peki ailenizden bu telefon sonrası, işte hani bazı ailelere çok tedirgin oluyor. İster istemez diyor ki, diyorlar ki hiç karışma bu tarz siyasi olaylara gibisinden böyle bir telkin geldi mi size?
Ya tabii ki. Yani bir anne baba, sizin de bir anneniz babanız vardır.
Evet.
Yani bir anne baba kimi ilk önce düşünür? Çocuklarını düşünür. Çocukların geleceğini düşünür. Ama bu olay halı altına süpürülecek veyahut üstüne örtülecek bir olay değil ki. Bunu kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Faş etmek gerekiyor. Kim bilir Ali Bey bu yöntemi daha kimlere uygulayıp korkup sindirdiler?
Zannediyorum siz ilksiniz değil mi? Böyle bir olay yaşayıp bunu ifşa eden. Ben daha önce pek rastlamadım açıkçası. Belki olmuştur ama ya da yani kamuoyuna pek yansıtmadılar.
Onu bilemeyeceğim ben. Ama ben yaşadım. Siz hangi hakla ailemi, iki yaşlı insanı akşam gece vaktinde huzursuz ve rahatsız ediyorsunuz? Benimle bir derdiniz varsa Alman makamlarına yazarsınız. Sizin istihbarat elemanlarınız, mensuplarınız Alman makamlarını yazar, şikayette bulunursunuz veyahut dava açarsınız Türkiye'de. Ben gelirim Alman mahkemesine ifade veririm.
Siz Türkiye'ye en son ne zaman gittiniz? Ya daha doğrusu sık gidiyor musunuz, yoksa bu olası tehditlerden dolayı bir süredir sizde...
Yok, ben uzun süredir gitmiyorum. Yani bu tabii ki bardağı taşıran son damlaydı. Ama uzun süredir gitmiyorum. En son 2016'da Türkiye'ye gittim. Ve tabii ki gitmeyi de düşünmüyorum. Yani bu saatten sonra yani eğer bir dosya hazırlanmışsa o dosya hayli bir kabarıktır diye düşünüyorum.
Evet. Peki siz üniversitenizde hangi konular üzerinde daha çok böyle çalışmalar yürütüyorsunuz? Türkiye hakkında bir hazırladığınız bir rapor ya da bir çalışma var mı?
Şimdi ben Türkiye üzerine dışişler Türkiye'nin dış siyaseti iç siyaseti azınlıklar üzerine Kürtler, Ermeniler, Aleviler üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda göç ve uyum konularıyla ilgileniyorum. Bu son dönemde ırkçılık konusu üzerine makaleler, araştırmalar yapıyorum. Yani hem Almanya'ya yönelik hem Türkiye'ye yönelik doktoramı Türkiye-Alman ilişkileri üzerine yazdım. Avrupa Birliği. Aslında daha çok Avrupa Birliği uzmanıydım ama Avrupa Birliği defteri de artık kapandı. Evet.
Rafa,
evet, hemen hemen bu konularla yani Türkiye, uluslararası ilişkiler, göç ve uyum.
Şimdi avukatınızı da izlediğim kadarıyla zaten Almanya'da uzun süredir MIT'in faaliyetlerine ilişkin çok sayıda hem güvenlik raporları var hem de böyle bazı bağımsız medya kurumlarının hazırladığı haberler var. Bunlardan işte deniyor ki işte 8 bin civarında kişinin MIT'e muhbirlik yaptığı ve bunların birçoğunun da işte DİTİP'in kontrolündeki camilerden imamlar dahil ve belki de cemaat dediğimiz insanlar oldu. Bu yönde belki size de böyle bir yakın zamanda ya da bir geçmiş dönemde işte normal sivil olup ama böyle bir fişleme faaliyeti gibi bir duruma girişen oldu mu? Öyle, ya da tanıklığınız oldu mu yakın çevrenizde?
Ya muhtemelen olmuştur. Yani bu bilgiler nasıl gidiyor, nasıl Türkiye'ye ulaşıyor veyahut MIT'e ulaşıyor? Bu sosyal medyadan, işte Alman gazetelerine verdiğim demeçlerden bunları birileri topluyor, takip ediyor ve ihbar ediyor. Bunun açıklaması budur. Şimdi AK Parti'nin Almanya'daki örgütlenmesi aslında farklı ayakları var Almanya'da.
Nasıl, nedir?
Farklı bir network, çok büyük bir network içerisinde çalışıyorlar. Bunun siyasi ayağı var.
Siyasi ayağı dini, derken tam olarak?
Ben açıklayacağım. Tabii, yani siyasi, dini ve medya akademik ayağı var bu örgütlenmenin. Örneğin siyasi ayağı derken siyasi partilerde örgütleniyor. AK Particiler veyahut MHP'liler, CDU, SPD veyahut Yeşiller'de. Hatta kendi partilerini bile kuruyorlar. İsimleri BİK, BİG, ADD gibi partiler. Bunlar yerel yönetimlerde söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Burada belediye meclislerine girmeye çalışıyorlar. Bir kısmı girebildi bu son seçimlerde. Yani siyasi ayağı bunun var. Dini ayağı işte DİDİP, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Görüş Teşkilatı burada tabii ki
aktif.
Bunu belirtmek gerekiyor.
Dernekler,
UID gibi AK Parti'nin Avrupa Teşkilatı.
Bir de Osmanyan diye bir grup vardı.
Germanya, evet. Osmanlı bu çete, yani. Evet. O yasaklandı.
Şu an faaliyetleri yasaklandı.
Şu anda onlar yasaklandı, evet. UID önemli lobi organizasyonu burada. Bunlar sürekli AK Parti için burada lobi yaparlar. Ve medya akademik ayağı var. Medya işte TRT Almanca, TRT Deutsch diye kanalları var. Burada bu propagandayı burada
yeni kurdular onu da zaten.
Tabii, evet. SETA var. Örneğin akademik kuruluş bu. AK Partili, AK Parti'ye yakın olan akademisyenler bu kurumda çalışıyor. Yani böyle bir ağ kurmuşlar ve Erdoğan muhalif karşıtlarını, muhalifleri burada da sindirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de nasıl muhalifleri, akademisyenleri hapislere tıktılar, susturdular, evet, ülkeyi bir açık hava hapishanesine çevirdiler. Şimdi de sıra kendi vatandaşı olmayan Alman vatandaşlarına geldi diye düşünüyorum.
Peki Almanya yani buna izin verir mi? Yani bu kadar kolay mı burada? Hani Kosova gibi bir
şimdi
ülkeden bahsetmiyoruz yani.
O konuya hiç girmeyelim diyelim.
Eleştiriyorsunuz Alman yönetimini mi? Şey,
yani Alman biraz... hükümeti, hı-hı, Alman hükümeti Erdoğan iktidarıyla işbirliği içerisinde, gizli bir işbirliği içerisinde. Bunu açık açık söylemek gerekiyor.
Nedir o?
Yani ekonomik işbirliği örneğin. Almanya daha hala yeni bir haber çıktı bugün. Silah satıyor. Evet. 22 milyon euroluk sene başından bugüne kadar 22 milyonluk silah satmış hala.
Bu yüzden mi acaba biraz daha pasif kalıyor Almanya?
Hem ekonomik hem mültecilerden korkuyor. Ödü kopuyor Almanya'nın. Mülteciler gelecek diye sınır açılacak diye. Bir de Türkiye NATO'dan koparsa ne olur? Türkiye'nin aslında dağılmasını, parçalanmasından korkuyor Almanya, Avrupa. Suriye gibi olursa ne olur bizim halimiz? Asıl korku bu. Çünkü onlar da görüyor. Ekonomik çökmüş. Değil mi? Ekonomisi çökmüş. AK Parti parçalanmış. İç politika tıkanmış. Dış politika keza aynı. Türkiye tamamen yalnızlaşmış. Dünyada neredeyse hiçbir dostluk kalmadı. Yunanistan'la Meis gibi haklı olduğu bazı konularda bile haksız olmaya başladı. Bunu başardı. İsrail'le Arap ülkelerini birleştirmeye başardı. Bu Türkiye'nin başarısı. Ve son olarak bugün dün yayınlandı Birleşmiş Milletler'in yeni Suriye raporu. Ne evet, diyor bu rapor? Türkiye, hı-hı, hükümetinin kontrolündeki cihatçı güçlerin sistematik olarak yağma, işkence ve tecavüz suçu işlediklerini, Türkiye'nin savaş suçu işlemiş olabileceğini yazıyor.
Evet.
Birleşmiş Uluslararası, Milletler. Yani evet, Birleşmiş Milletler raporu yazıyor bunu. Yani siz IŞİD, İptace gibi cihadist örgütler Türkiye'de cirit atarken ya hala atmaktalar. Bu gibi sorunlarınız varsa, diğer terör örgütler de Türkiye'de bulunuyorsa, siz önce kendi evinizin önünü süpürün. Bırakın aydınlara, yazarlara, çizerlere, düşünürlere ayar vermeyi, dünyaya ayar vermekten vazgeçin.
Yani şunu diyorsunuz aslında bir anlamda. Almanya'nın Türkiye ile ekonomik çıkarları yüzünden burada yaşayan, Almanya'da yaşayan, Türkiye'nin tehdidi altındaki, belki Alman vatandaşı, belki Türkiye vatandaşı olan insanlar bir nevi tehlikeye atılıyor bu ekonomik çıkarları.
Tabii ki bu. Hani siz bana şimdi niye şimdi böyle bir olay patlıyor diye soracak olursanız, bunun bence iki neden olduğunu düşünüyorum. Birincisi, hı-hı, bu bahsetmiş olduğum Almanya'daki Kuzeyrenvestfalya'daki yerel seçimler pazar günü oldu.
Evet.
Burada AK Particiler ve ülkücülere yakın duran Türk kökenli insanlar belediye meclis üyeliğine adaydı.
Evet.
Bunların bir kısmını Alman medyası faş etti. Ve bazıları, bazı adaylar adaylıklarını geri çekmek zorunda kaldı.
İlginç.
Bu adayların geri çekilme sürecini benim de bir siyaset bilimci olarak demeçlerimle katkım oldu. Ha, bu Almanya'nın iç politika boyutuyla ilgili. Demek ki bam teline basılmış ki konsolosluklara ve
yarısız olmasında siz de bir nevi katkı sağladınız.
Diğer bir boyut, artı TV'de belirttim. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'nun Türkiye'ye, hı-hı, çok tartışmalı bir ziyaret gerçekleştirdi, biliyorsunuz.
Evet, evet.
Bunu Almanya'da eleştiren ve AK Parti ile bağlantılarını tweetlerimde gösteren herhalde ilk ben oldum. Bu da birilerini rahatsız etmiş olmalı ki böyle bir telefon geldi aileme.
Şimdi peki bundan sonraki izleyeceğiniz politika ne olacak yani Almanya içerisinde? Türkiye'de bir bu yönde ailenizden bir itiraz ya da savcılığa bir bildirim gibi bir şey olacak mı?
Onu daha henüz konuşmadık, istişare etmedik. Ama Alman mahkamalarına, istihbarat kurumlarına bu bilgi gitti ve gitmeye devam edecek. Önemli olan şu anda bunu, böyle bir skandalı, böyle bir uyarıyı
ifşa etmek.
Kamuoyuyla paylaşmak, ifşa etmek. Bu konuda sizin gibi medya kuruluşlarına, gazetecilere büyük bir görev düşüyor ve teşekkür ediyorum size
biz
de
teşekkür
bu
ederiz.
Zamanı ayırdığınız için. Hani çok klasik bir laf, slogan vardır ama bence gerçekliğini hala koruyor. Susma, sustukça sıra sana gelecek.
Evet, peki. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için Burak Bey.
Ben teşekkür ederim Ali Bey.
Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Görüşmek üzere.
Teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.